Ayrım 13, sayfa 127. Partiye yürekten bağlıydı Paramaz. "Bak, partinin tüzüğü var burada," dedikten sonra tekrar çekmeceyi açmıştı dede. 9-10 sayfalık bir kağıt tomarı çıkardı. Şöyle bir göz attıktan sonra birkaç maddeyi yüksek sesle okumaya başladı. Eğitimin genel ve laik olarak mecburi ve ücretsiz olması, hükümet tarafından ve her bölgenin bağımsız yönetim kurullarından ihtiyacı olanlara yardım edilmesi, erkek ve kız çocukları için sanat eğitiminin verilmesi. Eğitimin kendi ana diliyle yapılması şartıyla her bir unsurun ilk, orta ve yüksek dereceli okullar açabilmesi ve adı geçen okullarda resmi dilin öğrenilmesinin zorunlu olması şartıyla, hükümet tarafından ve yerel bağımsız yönetimin kurullarından bütün unsurlara para yardımı yapılması. İşçilerin günde 8 saatten fazla çalışmaması, haftada bir kez 42 saat aralıksız olarak dinlenme, Sosyal Demokrat Hınçakyan örgütü Osmanlı Devleti'nden ayrılma eğilimlerini, separatizm, bütünüyle reddeder. Sosyal Demokrat Hınçakyan örgütünün bu ana tüzük kararlarını onaylayan ve kabul eden, güzel ahlaklı ve 20 yaşını tamamlamış her şahıs, millet, mezhep ve cinsiyet ayırmaksızın örgüte girebilir. Osmanlı ülkesindeki milletler arasında dil ve kültür açısından çok önemli farklar olup, bunların etkisinden kurtulmak mümkün olamayacağına göre, Osmanlı ülkesinde Sosyal Demokrat örgütünce sosyalist ve sosyalizme ait yayınların genelleştirilmesi için en uygun yolun, bütün örgüte üye olması şartıyla her millet için özel örgütler meydana getirmektir. Dede kağıtları yerine koyarken Tarık da 1910'larda yazılmış bu parti tüzüğünü tartıyordu kafasında. Dede üzgün bir sesle sürdürdü. Yazık Ermenistan Komünist Partisi, iktidara geçtiği komünist çağda Ermenistan Komünist Partisi dışındaki tüm sol hareketleri lanetledi. Onlara göre gerçekten komünist olsalar Ermenistan Komünist Partisi'nin üyesi olurlardı. Tekrar listeyi aldı eline dede. Tarık'a uzatırken, "Bak bakalım dilimizin zenginliğine, bir isim de buluver bana," dedi. Tarık uzunca listeye göz gezdirdi. İsimlerin kökenlerine dikkat ediyordu. Sahi ne kadar zengin bir dildi. Dedeye hiçbir ismi yakıştıramıyordu. Aba, çalışkan, Ermenice. Aton, iyi, Yunanca. Azar, Tanrı bana yardım edecek, İbranice. Alexander, koruyucu erkek, İskender, Yunanca. Aharon, dağlı, İbranice. Amir, prens, Arapça. Andon, eşsiz, Latin. Artak, çevik, hızlı, Pehlevice, Ortaçağ Farsçası. Ardaşir, kızgın, sinirli aslan, Persçe. Bağdasar, Tanrı kralı korusun, Asurice. Daniel, Tanrı beni yargılar, İbranice. Emin, güvenilir, Arapça. Merujan, güneşin gücü, Pehlevice. Mesrop, kökeni bilinmeyen eski bir isim. Mihtrat, güneşin yarattığı, eski Persçe. Minas, müthiş, eski Mısır ismi. Mirak, küçük prens, eski Persçe. Nerses, mesaj, Pehlevice, Ortaçağ Farsçası. Sarkis, gökkuşağı, Persçe veya Asurice. Bulamadın mı bir isim dedi dede, sonra bakarsın. Hadi soğutmayalım yemeği. Fırında palamut yapmıştı. Limon dilimleri, defne yaprakları arasında pişmiş palamutun soğanlı domatesli sosu vardı başka bir kapta. Tarık pek sevmezdi palamutu ya, sosuyla çok lezzetli olmuştu. Masada roka salatasıyla Ermeni plakisi de vardı. Bu bildiği plakiden daha renkli görünüyordu. Salçalı, domatesli, sarımsaklı, maydanozluydu. Bir de şarap açmıştı. Kendisi çok az içermiş, yediklerine dikkat ediyordu. Yemekten kalktıklarında Tarık, aklındaki onlarca soruyu dedeye sormak isteğiyle sabırsızlanıyordu. Kimdi Ermeniler, nereden gelmişlerdi, dinleri, dilleri? Onun bildikleri çevrede dolanan söylentilerden öte geçmiyordu. Ne bir kitap, ne bir yazı, tarih kitaplarında ne de bir değinme görmüştü. Dede ne büyük şanstı bu halkı tanımak için. Lüse ile Tarık sofrayı toplayıp bulaşıkları yıkarken, dede biraz da dinlenmek için odasına çıkmıştı. Tarık'ın yaşadığı mutluluk tarifsizdi. Kargaların gitmesiyle hayatı her anlamda iyiye gider olmuştu. Dedenin adını söyleyecek misin bana? Söylerim elbette ama hiç sormadın ki. Adı Hovnan. Hemen listeyi eline almıştı Tarık. H harfini arıyordu. Boşuna arama, güvercin demek. Hovnan dede, Hovnan dede diye tekrarladı birkaç kez. Yok olmuyor, en iyisi dede demek. Ne zaman uyanır dede, anlatmayı sürdürür mü? Sürdürmez olur mu Tarıkçığım? Anlatmayı borç biliyor. Hem unutmamak için anlatıyor, hem de bir gün bunları yazacağını umuyor. Sen her şeyi biliyorsundur o zaman. Çoğu şeyi biliyorum, bazılarını yeni öğreniyorum ancak kendi ailemizin başına gelenleri bana anlatmadı. Korumaya çalışıyor aklınca beni. Acılarla baş edebileceğim yaşlara gelmemi bekledi. Derzor'a gittiğimizde bütün açıklığıyla anlatmaya başladı bildiklerini. Demek ki o yaşa eriştim. Merdivenin gıcırtısı ile suskunlaştılar. Dede yavaş yavaş iniyordu. Çay demlenmek üzereydi. Keki yeni fırına koymuşlardı. Pastırma yazı dedikleri ılıklıktaydı hava. Hadi evin önündeki terasa çıkalım dedi dede. Geniş minderli oturma alanına geçtiler. Tarık'ın gözleri merak dolu ışıldıyordu. Soruların sıralamaya başlamıştı ki... Yoruldum bugün çocuklar dedi dede. Artık hep buradayım. İlk kez bir kış geçireceğim bu ada evinde. Uzun gecelerde söyleşir dururuz. Günler torbaya girmedi ya. Daha seni de dinleyeceğiz damat. Tarık'ın işinden, hayatından üstün körü konuştular. Dedenin sizin binbaşı pisliğini temizlemişler dün sözleriyle aniden irkildi Tarık. Sanki öldüren kendisiymiş gibi kızarmıştı yüzü. Soğuk terler döküyordu. Kimi, hangi binbaşı, ha bizim diye kekeledi bir an. Sonra biraz toparlanıp evet evet sabah gazetelerde gördüm ben de diyebildi güçlükle. Böyle olacağı belliydi. Zulmedenden hesap sorulur, sorulsun. Uzun bir sessizlik oldu. Acaba dede bir şeyler biliyor muydu? Bilmiyorsa da benim halimden anlamış olmalı. Biraz canı sıkıldı Tarık'ın. Dede konuyu adanın havasına, suyuna döndürünce rahatladı. Lüse ile Tarık'ın gözleri birbirinden ayrılmıyordu. Bir baş başa kalsak, dede duyumsamış olmalıydı. Hadi erken yatalım bugün çocuklar. Daha yolculuğun yorgunluğunu atamadım üstümden. Allah rahatlık versin. Dede çekip gidince inanılmaz ölçüde mutlu kalmışlardı baş başa. Odalarına geçtiler hemen. Meme istiyor musun? Ağlamıyorum ki. Güveniyor musun gerçekten? Senden başka kime güvendim ki? Sessiz bakıp duran Tarık'a sokuldu, sımsıcak kollarını doladı boynuna. Birkaç dakika sonra çoktan yaklaştıkları geniş yatağa aynı ortak mutlulukla yıkılıverdiler. Tarık elinde olmadan yine kaygılara düşmüş gibi oldu. Lüse de sezinlemiş gibiydi. Elini göğsüne atarken meme istiyor musun canım deyince Tarık birden toparlandı. Onları istemeyeceğim hiçbir anımız olmayacak galiba Lüseciğim. Her şeyim onunla başladı. Evet, dediği gibiydi Lüse'nin. Taş gibiydi Tarık. İşin güzeli o binbaşıyı öldüren dan dan dan seslerinin üçü de sanki sabaha kadar kulağında patlamıştı Tarık'ın. Bu sesler ilk kez bölüşerek tattıkları o benzersiz cinsel duyumlarda salıncak gibi kolan vurmuştu bu mutlu anlarına. Dede çocuklar kahvaltı hazır diye seslendiği zaman Tarık'tan bir mutlulukla sıçradı. Lüse yapmacık bir üzüntüyle baktı, söylendi. Ben nereden bilirdim başıma bunların geleceğini? Senden ricam sakın sana yetmiyorum diye kafama bir kaya vurma. Kahvaltıdan sonra adada kısa bir yürüyüş yapıp bir kır kahvesine oturdular. Sohbet sürüyordu. Dede, Lüse diyor ki Ermeniler Anadolu'ya milattan önceki yüzyıllarda gelmişler, öyle mi? Bazı buluntular böyle söylüyor oğlum, bildiğim kadarıyla anlatayım. Çoğu halkın geçmişindeki belirsizlikler gibi Ermenilerin kökeni de belirsiz. İşin bir halk söylenceleri tarafı, bir de bazı kaynaklara dayanan çalışmalar var. Halkımız arasındaki yaygın inanışa göre, yeryüzüne çıkmış ikinci Adem olarak benimsenen Nuh'un gemisi, Ararat'a vardığında ilk yerleştikleri yer Ermenistan olmuş. Burada uzunca yıllar yaşadıktan sonra Babil'e gitmişler. Nuh'un oğlu Yafes'in soyundan gelme Ermenilerin öncüsü Hayk, Babil'de süren zalimliğe, kötülüğe karşı başkaldırmış bir gün. Nuh'un gemisinin topraklarına geri dönmeye karar vermiş. Babil'in zalim lideri Pek, onu gizlice takip etmiş. Aralarında çıkan savaşta Hayk, Pek'i öldürmüş. Bu iyiliğin kötülüğe karşı zaferi olarak anılmıştır hep. Ermeni anlamına gelen Hay kelimesi, Haygın kurduğu, oğullarının sürdürdüğü krallıklarla Ermeni halkının kutsal tarihi başlamış. Nuh'un soyundan gelmek demek, dünyada yeniden hayatı başlatacak olan, Tanrı tarafından seçilmiş, kutsanmış insanlar demek oluyor. Hristiyanlık tarihinde Ermenilerin kendilerini özel, farklı konumlandırmalarının temeli işte buna dayanıyor. Ermenilerin her şeyde birinci olma duygusunun kökeni de bu olmalı. Hristiyanlıkta nasıl farklı bir yerde duruyor Ermeniler diye araya girmişti Tarık. Dede biraz düşündü. Yorgun gözleri, kırışık yüzü bilgeliğe bilgelik katıyordu. Dur hele damat, oraya da sıra gelecek. Bu efsanelerden sonra şimdi biraz da gerçek tarihe bakalım. Yunan kaynaklarında geçer Ermeniler. Ünlü tarihçi Herodot'a göre aslen Trakyalıymışız. Buradan Frigya'ya, oradan da ilerleyip Fırat'ın batısına geçmiş yerleşmişiz. Dilimiz Frigyalılara, adlarımız, giyimimiz Medlere benzermiş. Tarihçi Strabon'a göre ise iki ayrı yerden gelmişiz bölgeye. Güneyde Zagros, batıda Frigya'dan. Anlayacağınız antik Yunanlılara göre bölgenin asıl sakini değilmişiz. Tarihimiz ile ilgili bir de arkeolojik bulgular, akademik çalışmalar, çeşitli kaynaklardan yola çıkarak yapılan saptamalar var. Tabi bunlar da henüz her şeyi açıklamıyor. Ermeniler yaşadıkları bölgenin asıl sakinleri miydi, yoksa Frigyalılarla birlikte Balkanlardan gelmiş bir Hint-Avrupa kolonisi miydi bilinmiyor. Ermenice-Hint-Avrupa dil ailesinin ayrı bir kolu. Binlerce yıldır yaşadıkları coğrafya doğal sınırlarla çevrilmiş. Doğuda Aras ve Kura nehirleri, kuzeyde Pontos dağları, güneyde Toroslarla yukarı Zagros dağları, batıda ise Fırat nehri ile iç Torosların kuzey sırtı arasına yerleşmişler. Bu coğrafi yerleşim halkımızın başına gelenleri belirlemede ne çok etkili olmuş. Çeşitli halk akınları, Asya-Avrupa geçidine yerleşen halkımızın dilinde, dininde, kültüründe izler bırakarak geçip gitmişler. Gelenler bazen sürmüş, bazen yok etmek istemiş, bazen de bizimkilerle kardeşçe yaşamışlar. Bu bölgenin yararı da olmuş. Sıra dağlarla örülmüş bu mekan, Ermenilerin güçlü bir merkez etrafında birleşmiş, tek bir devlet olmasını engellediğinden, kralları düşse bile kültürlerini, kimliklerini koruyabilmelerini sağlamış. Asurlular, İskitler, Yunanlılar, Romalılar, Persler, Araplar, Kürtler, Türkler, Moğollar, Türkmenler, Ruslar bu cezbedici yerde izler bırakmışlar. Tarihte Ermeni krallıklarının kurulduğu, yıkıldığı uğraklarda oldu. Daha yakın tarihlere, son yüzyıllara bakacak olursak, iki ayrı Ermeni dağılımı görürüz. Biri göçlerle, istilalarla yer değiştirerek dünyanın dört bir yanında yaşamaya başlamış Ermeni diasporası, diğeri her şeye rağmen tarihi Ermenistan'da yaşamayı sürdürmüş olan din adamları ya da derebeyleri tarafından yönetilerek iç bütünlüğü korunan zanaatkar, çiftçi Ermeniler. İşte biz bu coğrafyada kalan atalarımızın soyundan bugünlere gelmişiz. Hava esmeye başlayınca kalkıp eve gittiler. Meyve ağaçlarıyla dolu bahçeyi çevreleyen duvar esintiyi kesiyordu. Bahçede onlarca meyve ağacı vardı. Birkaç elma toplayıp güzelce doğradı Tarık. Mis gibiydi kokusu. Dedenin zihni ne kadar açıktı, bıraktığı yerden sürdürdü. Hristiyanın kabulünden önce bölgeyi işgal eden halkların dinlerinden etkilenmiş, ona kendilerine has bazı şeyler ekleyerek özgünleştirmişler. Hristiyanlık öncesinde Ermeniler arasında en yaygın inanış zerdüşlük olmuş. Hatta madak denilen zerdüşlüğe özgü kurban kesme adetini hala yaşatan Ermeniler var. Helenistik dönemde antik Yunan inanışları da halkımızı etkilemiş. 4. yüzyılın başlarında tarihi Ermenistan'da yaşayan Hayk halkı ve diğer gruplar Aziz Gregor'un öncülüğünde Gregor'un Hristiyanlık anlayışı etrafında toplanmış Hristiyanlığı kabul etmişler. Ermenilerin Hristiyanlığı ilk kabul eden topluluk olduğu yaygın bir kanıdır. Kısa sürede İstanbul merkezli Bizans Kilisesi ile Ermeni Kilisesi arasında çıkan siyasi sorunlar ve öğreti farklılıklarından sonra, 451 yılında Ermeni Kilisesi yolunu Ortodoks Katolik Kilisesi'nden ayırıp ayrı bir ulusal kilise olmuş. Adı Ermeni Apostolik Kilisesi olan bu kiliseye Gregorian Kilisesi de denir. Ermenilerin büyük çoğunluğu bu kiliseye bağlıdır. Katolik ya da Protestan Ermeniler de vardır ya, bunların sayısı azdır. Ulusal bir kilisedir Gregorian Kilisesi. Kapı çalmasa da anlatacaktı dede. Lucy koşar adımlarla açtı. Kısa süre sonra döndü. Recep Usta diye biri seni soruyor Tarıkçığım. Şaşırdı Tarık. Nereden çıktı bu adam şimdi, burayı nasıl buldu? Yoksa polisler mi gelmişti eve? Yine bir sarsıntı geçirir gibi olmuştu. Bahçeye alayım mı konuğunu? Yok, gerek yok ev sahibim, ben kapıda konuşurum diyebildi güçlükle. Kapıya geldiğinde Lucy bahçede kalmış, yalnız bırakmıştı onları. Kusura bakma, rahatsızlık verdim Murat arkadaş, ancak başka çarem yoktu. Dün akşam eve gelmeyince sabahtan iş yerine gittim. Şükrullah Bey vardı dükkanda, dün adaya gittiğini, bugün de gelmediğini söyledi. Hay aksi, nasıl da unutmuştu gelmeyeceğini haber vermeyi. Ona sordum, konu önemli dedim. Israrcı olunca verdi buranın adresini. Beni de dönüşte haberdar et dedi. Ha bir de Tarık adıyla biliyorlarmış seni. Kurnaz bir gülümsemeyle söylüyordu. Ben de kapıyı açan kadına öyle sordum. Ne oldu? Kötü bir şey yok inşallah. Yok yok, hayırdır diyelim, hayır olsun. Biraz konuşsak, yürüsek şöyle olur mu? Rahatlamıştı Tarık, konunun onunla ilgisi yok gibiydi. İçeri davet ettiyse de sen de konuksun, konuğun konuğu olmak yakışık almaz diye geri çevirdi. Evin arka sokağında bir ileri bir geri yürüyorlardı. Bodrum'da yer bakıyorduk hani, lokanta ya da otel gibi bir şeyler. Uygun bir yer bulduk sonunda, küçük bir otel. Kışları Almanya'da, yazları burada geçireceğim bir süre. Bir arkadaşım vardı sana sözünü ettiğim, onunla ortak aldık işletmesini. Kışın iş az olur ya, yine de birinin hep durması lazım başında. Annem seni çok sever, bilirsin. Günü geldi, gel bizimle, müdürü ol otelin. Senden güvenilir mi bulacağım? Biliyorum, çok ani oldu ama öyle gelişti işte. Hatırlamıştı Tarık. Adama bak, ilk tanıştıklarında anlattığı tasarıyı gerçekleştirmiş. Oteli de bulmuş, düzeni kurmuş. Başında da ben olacakmışım. Geç kaldın Recep Usta. İyi ki geç kaldın. Hemen karar vermene gerek yok. Düşün taşın. Ben daha 2 hafta orada olacağım. 2 günlüğüne geldim İstanbul'a. Emlakçıya satılığa verdim evi. Buralarda bağımızı koparıyoruz büsbütün. Annemle Yaşar'a ev bakıyorum orada. Yarın sabah döneceğim Bodrum'a. Gelip yüz yüze konuşayım dedim. Gelirsen başımızın üstünde yerin. Sana da iyi gelir oralar. Yok gelmezsen ev satılana kadar kalabilirsin Murat arkadaş. Belki yeni sahiplerin kiracısı olarak kalırsın. Kusura kalma, belki bozulacak düzenin. Ne diyecekti şimdi bu adama Tarık? Ben iyileştim, kala kala kaygılı gecelerin anısı, kargaların ölüsü kaldı Bulgurlu'da. Ne de iyi denk gelmişti. Her şeyden kurtulmalı. Ayrım sonu, sayfa 136.